Ayrım 16.
Sonra kargaşalığın ve kötülüğün toprak altına girmesini amaçlayan ayinleri yaptılar. Ülkenin dengesini tehdit eden karanlık güçleri yükledikleri bir domuz yavrusuna 7 demir, 7 bronz, 7 bakır çiviyi çaktılar ve hayvanı kurban ettiler. Kurban töreni sona erince törene katılanlar 12 tanrı figürünün kazılmış olduğu bir duvarın yanından geçip taş bir masanın önünde durdular. Kafalarındaki bütün hoşnutsuzlukları kovmak için sert alkol içtiler. Sonra taş merdivenden inerek kayanın içine oyulmuş tapınağa dua etmek için gittiler. Bir rahip ve bir rahibe ayin alayından ayrıldı ve yağ kandillerinin aydınlattığı bir yeraltı odasına indi. Hattuşul ve Putuyapa yüzlerini örten kukuletalarını çıkardılar. Putuyapa, bu sükunet anı beni güçlendirdi dedi. Hattuşul, burada güvenlikteyiz dedi. Urhiteşap'un hiçbir askeri bu kutsal yere uğrama cesaretini gösteremez. Ben yine de tedbir için tapınağın çevresine gözcüler koydum. Yaptığın geziden memnun kaldın mı? Elde ettiğim sonuçlar umduğumdan daha iyi oldu. Birçok subayın Urhiteşap'a tahmin ettiğimiz kadar bağlı olmadıklarını gördüm. Onlar savaşta ölmektense iyi bir servete kavuşma fikrine daha sıcak bakıyorlar. İçlerinden bir kısmı da Asur'un büyük bir tehlike oluşturduğunun farkındalar ve Mısır'a karşı çılgınca bir serüvene atılmak yerine savunma sistemimizi güçlendirmemiz gerektiğini hissediyorlar. Hattuşil karısının bu sözlerini şifa veren bir ilacı içercesine dinliyordu. Bu bir düş mü Putuyapa? Yoksa sen gerçek bir umudun haberini mi getiriyorsun? Ayşe'nin altınları harikalar yarattı ve dillerin çözülmesini sağladı. Üst rütbeli subaylar Urhiteşap'ın kendini beğenmişliğinden, zalimliğinden ve aşırı gururlu halinden nefret ediyorlar. Ne savaşçı edasıyla verdiği nutuklara inanıyorlar ne de Ramses'i yenebilecek kapasitede olduğunu. İmparatora karşı takındığı tavrı da affetmiyorlar. Evet, onu açıkça öldürmeye cesaret edemedi. Ama her halinden babasının ölümünü istediği belli olmuyor mu? Şayet biz iyi bir taktik uygulayacak olursak Urhiteşap'ın hükümranlığı kısa sürer. Kardeşim can çekişiyor ama ben ona yardım edemiyorum. Zor kullanmamızı arzu eder misin? Bu bir hata olur Putuyapa. Muvattelis'in kaderi zaten belli. Güzel rahibe kocasına hayranlıkla baktı. Haddi'ye hükümdarlık etmek için duygularından feragat edecek kadar cesur musun? Madem ki öyle gerekiyor ama beni sana bağlayan duygular hiçbir zaman yok edilemez. Birlikte savaşacak, birlikte galip geleceğiz Hattuşil. Peki tüccarlar seni nasıl karşıladı? Bana olan güvenleri azalmamış. Hatta Urhiteşup'un hatalarından dolayı daha da güçlenmiş. Onlara göre Urhiteşup imparatorluğun yıkılmasına neden olacak. Taşra'nın desteğine sahibiz ama başkentin desteğinden hala yoksunuz. Aşağının altın stoku tükenecek gibi değil. Hattuşaş'a gidecek ve üst rütbeli askerleri bizim tarafa geçmeleri için ikna edeceğim. Ya Urhiteşup'un eline düşersen? Hattuşaş'ta dostlarımız var. Onlar beni saklar. Görüşmelerimi her defasında ayrı ayrı yerlerde yapacağım. Bu çok tehlikeli Putuyapa. Urhiteşup'a rahat yüzü göstermemeliyiz. Hiç vakit kaybetmeden harekete geçmemiz gerek. Hititli sarışın güzelin dili yarı uykulu yatan aşağının sırtını yalıyor ve yavaş yavaş ensesine doğru çıkıyordu. Duyduğu zevk tam kıvamını bulunca diplomat uyuşukluktan kurtuldu, yan tarafına döndü. Göğüsleri titreyen metresine sarıldı. Tam kızı o güne dek görmediği bir okşama türüne armağan etmeye hazırlanırken Urhiteşup birden odaya girdi. Siz sevişmekten başka bir şey düşünmez misiniz Aşa? Başkentiniz insanın soluğunu kesen tatların kaynağı gibi görünüyor. Urhiteşup sarışın kadını saçlarından tuttuğu gibi dışarı attı. Bu sırada aşağı koku sürünüyor ve giyiniyordu. Hititli, bugün keyfin yerinde dedi. Urhiteşup'un kasları her zamankinden daha fazla göze çarpıyordu. Uzun saçları ve göğsünü kaplayan kızıl renkli kılları ile imparatorun oğlu merhametsiz bir savaşçı gibi duruyordu. Urhiteşup, bütün hasımlarım öldürüldü dedi. Şimdi sadece bir hain kaldı. Bundan böyle ordu bana kayıtsız şartsız itaat edecek. Urhiteşup temizlik harekatına girişmeden önce çok düşünmüştü. Şayet Ayşe'nin söyledikleri doğruysa diğerlerini de kötü yola sevk edecek hainleri ayıklamak için eline iyi bir fırsat geçmiş demekti. Yok eğer yalan söylediyse en azından olası rakiplerini temizlemiş olacaktı. Mısır elçisinin verdiği bilgiler doğrultusunda yapılan bu kanlı operasyon her iki durumda da kendisine avantaj sağlıyordu. Babanızı tedavi etme teklifimi hala reddediyor musunuz? İmparator artık iyileşemez Ayşe. Durumunu düzeltmeyecek ve acılarını artırmaktan başka bir şey yaramayacak olan ilaçlar ona azap vermek bir yarar sağlamaz. Madem ki hükümdarlık edecek durumda değil, imparatorluk başsız mı kalacak? Urhiteşup muzaffer bir edayla gülümsedi. Üst rütbeli subaylar yakında beni imparator olarak seçecekler. Ve artık uzun süreli bir ateşkes sağlayacağız değil mi? Kuşku mu duyuyordunuz? Size güveniyorum. Ama yine de önümüzde önemli bir engel var. İmparatorun kardeşi Hattuşil. Onun etkisi pek önemsiz değil mi? O hayatta olduğu sürece bana zarar vermeye çalışacak. Tüccarları kendi yanına çekerek orduyu tam olarak teçhizatlandırmak için ihtiyacım olan maddi kaynaklardan beni mahrum edebilir. Hattuşil'i yakalayacak durumda değil misiniz? O bir yılan balığı gibidir ve saklanma sanatını çok iyi bilir. Aşağı ona hak verdiğini belirterek can sıkıcı bir durum dedi. Ama bir çözümü var. Urhitecip'in gözlerinde bir ışık parladı. Hangisi dostum? Ona bir tuzak kuralım. Yani siz bana onu yakalamak için yardım mı edeceksiniz? Haddinin yeni imparatoruna şatafatlı bir armağan vermek Mısır elçisinin görevi değil midir? 40. Nefertari Gâib'le ilişki kurabilme yeteneğini kullanarak Ramses'in sezgisini doğrulamıştı. Acımasız bir savaşa hazırlanırken Mısır donanmasının bir gemisine çarpıp onu batıran su aygırı sürüsünün orada bulunuşu bir tesadüf değildi. Balıkçılar bu hayvanları özellikle oraya sürüp toplamışlardı. Ramses, Şenar, evet, bütün bu olaylar onun başının altından çıkıyor dedi. Bizi yok etme isteğinden asla vazgeçmeyecek. Çünkü onun tek yaşama nedeni bu. Güneye doğru yaptığımız bu yolculuğu sürdürmek istiyor musun Nefertari? Firavun'un projesinden vazgeçme hakkı yoktur. Nubya manzaraları ve Nil onlara Şenar'ı ve Şenar'ın kinini unutturmuştu. Lotus ile Steo konakladıkları yerlerde hayran olunacak güzellikte kobralar yakaladılar. Bunların arasında bir de başı kırmızı çizgili olanı vardı. Bol miktarda yılan zehri elde edecekler gibi görünüyordu. Teni güneşten yanan çekici Nubyeli şimdi daha da güzelleşmişti. Bol miktarda iyi cins hurma şarabı ve gecelerin tatlı sıcaklığı içinde aşk yapmanın keyfi bu yolculuğu bir zevk şölenine dönüştürüyordu. Güneş, palmiyelerin yeşilini ve tepelerin toprak rengini yeniden canlandırdığında, Nefertari kuşların cıvıltılarıyla selamlanan bu yeniden doğuşun sevincini tadıyordu. Her sabah geleneksel olarak giydiği askılı beyaz elbisesiyle göğün, toprağın ve ara dünyanın tanrılarına dualar ediyor ve Mısır halkına bu yaşantıyı bağışladıkları için şükrediyordu. Uzakta kum adacıklarından birine oturmuş bir ticaret gemisi göründü. Kral gemisi ticaret gemisinin yakınında durdu. Terk edilmiş gibi görünen gemide hiçbir yaşam belirtisi yoktu. Ramses, Steo ve iki denizci gemiyi yakından görmek için bir sandala bindiler. Nefertari kralı caydırmaya çalıştı. Ama geminin Şener'e ait olduğundan emin olan Ramses orada bazı ipuçları bulabileceğini umuyordu. Güvertede hiçbir şey yoktu. Denizcilerden biri ambar kapağı kapalı dedi. Denizci Steo'nun yardımıyla tahta sürgüyü kırdı. Hiçbir tehlikenin olmadığı nehrin bu noktasında gemi neden kuma oturmuştu? Tayfaların yükünü boşaltmasına fırsat kalmadan neden böyle alelacele terk edilmişti? Denizci ambara girdi. Korkunç bir haykırış sabahın bu erken saatinde mavi göğü yardı geçti. Steo geriledi. En ürkütücü yılanların karşısında korku nedir bilmeyen yılan oynatıcısı olduğu yerde donup kaldı. Geminin gövdesindeki büyük bir delikten ambara girmiş çok sayıda timsah gemiciyi bacaklarından yakalamış, kocaman çeneleriyle parçalıyordu. Adamın çığlıkları kesildi. Ramses zavallı denizcinin yardımına koşmak istediyse de Steve onu engelledi. Kendini göz göre göre ölüme atma. Onu artık hiç kimse kurtaramaz. Birincisinden daha zalimane hazırlanmış ikinci bir tuzaktı bu. Şenar gözü pekliğiyle ünlenmiş kardeşinin nasıl davranacağını tahmin etmiş olmalıydı. Kalbi öfke dolu olan kral, Steve ve öteki denizciyle birlikte gemiden kuma atladı. Kayıklarıyla aralarında dev bir timsah duruyordu. 8 metreden uzun ve 1 tondan daha ağır olan bu hayvan, ağzı saldırmaya hazır bir şekilde açık, gözlerini dikmiş onlara bakıyordu. Şu an tamamen hareketsiz duran korkunç hayvan, isterse olağanüstü bir hızla hareket edebilirdi. Hiyeroglif yazılarında timsah işareti hiç kimsenin karşı koyamayacağı kadar hızlı eylemleri simgelemiyor muydu? Steve çevresine bakındı. Etrafları birçok timsahla çevrilmişti. Kaçmak imkansızdı. Kapalı ağızlarının kenarından bir hançerden daha keskin olan dişleri görünen timsahlar böylesine güzel avları ele geçirmenin keyfi içinde gülümsüyor gibiydiler. Kral gemisinden bu sahneyi görmek olanaksızdı. Bir süre sonra küçük grubun geri dönmediğini görerek endişeleneceklerdi. Ama iş işten geçmiş olacaktı. Steve, bu şekilde ölmek istemiyorum dedi. Ramses hançerini kınından yavaşça çıkardı. Savaşmadan ölmeyecek. Canavar saldırdığı an hayvanın altına kayacak ve bıçağını boğazına saplamaya çalışacaktı. Bu umutsuz bir çabaydı. Ortalarda görünmeyen Şener sonunda amacına ulaşacak gibi görünüyordu. Hayvan birden 2 metre ilerledi, sonra tekrar hareketsiz kaldı. Denizci yere diz çökmüş, elleriyle gözlerini kapamıştı. Ramses Steo'ya, olanca gücümüzle haykırıp saldıracağız dedi. Belki gemiden bizi duyarlar. Sen soldan, ben sağdan. Ramses son olarak ona şu anda hem yakın hem de çok uzaklardaymış gibi gelen Nefertari'yi düşündü. Sonra kafasının içindeki düşünceleri boşalttı ve bütün enerjisini toplayarak dev timsahın üzerinde yoğunlaştı. Kral tam haykırmak üzereydi ki kıyı boyunca uzanan dikenli bitkilerin arasında bir hışırtı duyar gibi oldu. Sonra ortalığı gök gürültüsünü andıran öyle güçlü bir fil bağırması kapladı ki timsahlar bile korkuya kapıldı. Bütün hırsıyla suya girip kum adacığını ayak basan dev gibi bir filin sesiydi bu. Hortumuyla timsahların en büyüğünü kaldırdığı gibi ötekilerin üzerine fırlattı. Timsahlar birbirleriyle itişip kakışarak suyun içinde kayboldular. Ramses, "Demek sen geldin. Benim sadık dostum," dedi sevinçle. Filin gerektiğinde ölümcül bir silah olan hortumu, Mısır kralının beline yavaşça dolandı, onu havaya kaldırdı, ensesinin üzerine oturttu. Hayvanın iri kulakları sevinçten havayı dövüyordu. "Daha önce ben senin hayatını kurtarmıştım, bugünse sen benimkini kurtarıyorsun." Bir zamanlar hortumuna saplanan bir okla yaralanan bu file yardım eden ve onu tedavi eden Ramses'e site olmuştu. O zaman genç bir hayvanken bugün küçük gözlerinden zeka fışkıran muhteşem bir erkek fil olmuştu. Ramses onun alnını okşarken fil bu kez mutluluktan bağırdı. Tarım Bakanı Necem raporuna son noktayı koydu. Suların istenildiği gibi kabarması sayesinde ambarlar dolacak, Kuzey ve Güney Mısır bolluk içinde yaşayacaktı. Hazine katiplerinin başarılı yönetimi sayesinde vergilerde bir indirim yapılması bile söz konusu olabilirdi. Ramses başkente dönünce yüksek dereceli memurların amininin dikkatli ve eleştirel gözetimi altında gayretle çalışmış olduklarını görecekti. Necem hızlı hızlı yürüyerek Kaan'ın kız kardeşi Meritamon'la oynadığını tahmin ettiği sarayın bahçesine gitti. Ama bahçede lavta çalan küçük kızdan başka kimse yoktu. Ağabeyin gideli çok oldu mu? Buraya gelmedi ki. Onunla burada buluşacaktık. Necem kitaplığın yolunu tuttu. Piramitler döneminin filozofları tarafından yazılan bilgiler kitabının bir kopyasını çıkarmayı arzu eden küçük Kağ'ı yemekten hemen sonra oraya bırakmıştı. Çocuk hala oradaydı. Yere bağdaş kurmuş, dizlerini serdiği papirüsün üzerinde çok ince fırçasını adeta koşturuyordu. Hala yorulmadın mı? Hayır Necem, bu metinler öyle güzel ki onların kopyasını çıkarmak insanın yorgunluğunu gideriyor ve elini çevikleştiriyor. Belki ama artık bırakman gerek. Hayır, henüz olmaz. Sakkara'daki Unas piramidini inşa eden mimarın geometri kitabını incelemeyi öylesine çok istiyorum ki. Akşam yemeği... Aç değilim Necem. Ne olur izin ver. Peki, sana bir süre daha izin veriyorum ama... Kağa oturduğu yerden kalktı. Bakın iki yanağından öptü. Sonra tekrar bağdaş kurup oturdu ve yaptığı işe büyük bir heyecanla tekrar daldı. Kitaplıktan çıkan Necem başını iki yana salladı. Bir kez daha Ramses'in büyük oğlunun olağanüstü yeteneği karşısında hayran kalmıştı. Bu harika çocuk bütün umutları doğrulayan bir delikanlı olmuştu. Ka bu şekilde giderse Firavun kendisine layık bir varise sahip olacak demekti. Mısır tarımı ne durumda aziz dostum Necem? Bakanı daldığı düşüncelerden çıkaran Meba'nın sesiydi. Meba her zamanki gibi şık ve güler yüzlüydü. İyi, çok iyi. Uzun zaman şöyle karşılıklı geçip konuşma fırsatı bulamadık. Akşam yemeği davetimi kabul eder miydiniz? İşlerim öylesine yoğun ki ne yazık ki kabul edemeyeceğim. Üzüldüm. Ben de Meba. Ama krallığa hizmet etmek kişisel zevklerin önünde geliyor. Firavun'a hizmet eden herkesin inancı bu. Bu inanç çalışmalarımızda bizi teşvik etmiyor mu? Ne yazık ki insanlar zaaflarından sıyrılamıyor ve sık sık görevlerini unutuyorlar. Meba eğlence düşmanı olan bu kendini beğenmiş adamdan nefret ediyordu. Ama ihtiyacı olduğu bilgileri ondan koparabilmek için saygı ve kibarlık göstermek zorundaydı. Diplomatın durumu hiç parlak değildi. Sonuçsuz birçok girişimin sonucunda Aşağı'nın gönderdiği mesajların içeriğini hiçbir zaman öğrenemeyeceğini anlamıştı. Ameni hiç ihtiyatsızlık etmiyordu. Sizi evinize bırakabilir miyim? Çok sakin iki atı olan yeni bir arabam var. Necem asık suratla yürümekten daha çok hoşlanırım dedi. Kağa'yı görme fırsatınız oldu mu? Tarım Bakanı'nın yüzü aydınlandı. Evet, böyle bir şansım oldu. Ne şaşırtıcı çocuk değil mi? Şaşırtıcıdan da öte. Onda iyi bir kral olma yeteneği var. Meba ağırbaşlı bir hal takındı. Ancak sizin gibi bir adam onu kötülüklerden koruyabilir. Onunki gibi bir kabiliyet kıskançlığı ister istemez üzerine çeker. İçiniz rahat etsin. Size onu nazardan koruyacak tedbirleri aldı. Her türlü önlemi aldığından emin misiniz? Kaha gelişmesini ve gücünü güvence altına alan papirüs sapı biçiminde bir muska ile üzerine tam bir göz resmi çizilmiş bir sargı takıyor. Her türlü zararlı güce karşı kendini koruyan mükemmel bir sihirli donanıma sahip. Gerçekten şaşırtıcı. Necem ayrıca diye ekledi. Kağ her gün Amon Tapınağı'ndaki laboratuvara gidip duvarlarına kazınmış formülleri çok iyi bir şekilde öğreniyor. Bana inanın bu çocuk çok iyi korunmuş durumda. Artık içim rahat. Bu arada yemek teklifim hala geçerli. Fırsatınız olduğunda beklerim. Doğrusunu söylemek gerekirse yüksek tabakanın adetlerinden hiç hoşlanmam. Sizi çok iyi anlıyorum dostum. Ama diplomasinin içindeyseniz bu tür bir yaşamdan yakanızı sıyırmak maalesef olanaksızdır. İki adam ayrıldılar. Sevinçten çılgına dönmüş olan Meva yerinde duramıyordu. O fir kim bilir ne kadar memnun olacaktı. 41. Kıyıdan onları izlemiş olan erkek fil, Ebu Simbel kıyısına yanaşan gemiyi bir hoş geldin bağırışıyla karşıladı. Dev hayvan ırmadimdik inen bir yamacın tepesinden Ramses'i gözlerken, Ramses'le tepelerin oluşturduğu iki çıkıntının arasından akan altın kumlu dereyi hayranlıkla seyrediyordu. Kral bu büyülü yeri keşfedişini ve tanrıçanın sihirli taşını bulan Lotus'la yaptığı araştırmayı anımsadı. Güzel Nubyeli ırmağın sularına çırılçıplak dalıp güneş altındaki sahile kadar yüzme arzusuna karşı koyamadı. Buraya sağ salim vardıkları için mutlu olan birçok tayfada onu takip ettiler. Orada bulunan herkes, gemicilerin nirengi noktası olarak kullandığı mahmuz biçimindeki kayanın hakim olduğu bu manzara karşısında büyülenmişti. Nil burada hoş bir kavis çiziyor, iki kaya çıkıntısı arasında kalmış kumsalı yalayarak geçiyordu. Gövdesindeki su taneleri gümüş gibi parlayan Lotus, kahkahalar atarak tepeye tırmandı. Ardından cepleri ilaçlarla dolu antilop derisinden Tuni ile Stoğu geliyordu. Ramses Nefertari'ye bu yer sana niye hatırlatıyor diye sordu. Burada Tanrıça Thor'un varlığını hissediyorum. Taşlar adeta birer yıldız gibi göğün altın ışığını yansıtıyor. Kuzeyde dik bir yamaç su hizasına kadar iniyor. Güneyde tepe ikiye ayrılıyor ve arada geniş bir alan ortaya çıkıyor. En önemlisi tepenin oluşturduğu iki çıkıntı adeta bir çift isim geliyor. Ben burada kral ve kraliçe çifti gibi birbirinden ayrılmaz iki tapınak yaptıracak aşkımızı yücelteceğim. Senin yüzün burada taşa kazınmış olarak sonsuza kadar kalacak ve her gün senin yeniden doğmanı sağlayan güneşi seyredecek. Davranış her ne kadar protokole uygun olmasa da Nefertari kollarını Ramses'in boynuna doladı ve onu coşkuyla öptü. Nubya genel valisi gemisi Ebu Simbel'e yaklaştığında hayal gördüğünü sanarak gözlerini ovuşturdu. Sahilde onlarca taş yontucusu tarafından düzenlenen şantiye, devasa bir anıtın inşa edilmek üzere olduğunu açıkça gösteriyordu. Bazı yontucular ahşap iskeleler kurarak kıyıya dimdik inen kum taşı yamacının yüzünü şekillendirmeye başlamıştı bile. Diğerleri de kaya bloklarını parçalara ayırıyordu. Yük gemileri gerekli inşaat aletlerini getirmişti. Mutlak disipline önem veren ekip şefleri zanaatkarları küçük gruplara ayırmış ve her birinin yapacağı işi kesin bir biçimde belirlemişlerdi. Bu projenin tasarımcısı Ramses'ten başkası değildi. Kıyıdaki açıklıkta bir maket ve planlar duruyordu. Kral kafasındaki hayalin en mükemmel biçimde gerçeğe dönüşmesi için çalışmaları yönlendiriyor, mimarlar ve baş heykeltıraşlarla görüşerek hataları düzelttiriyordu. Genel vali geldiğini imparatoru rahatsız etmeden nasıl bildirecekti? En iyisi Ramses'in onu kendiliğinden görmesi için beklemekti. Kralın huysuz olduğu ve rahatsız edilmekten hiç hoşlanmadığı söylenmiyor muydu? Sol ayağına yumuşak ve serin bir şey sürtündü. Genel vali gözlerini yere doğru indirdi ve olduğu yerde dondu kaldı. Bu bir metre uzunluğunda kırmızı siyah renkli bir yılandı. Hayvan kumun üzerinde kıvrıldıktan sonra genel valinin ayağının üzerinde durdu. Valinin en ufak bir hareketi ya da çığlığı sürüngenin saldırmasına neden olabilirdi. Valinin birkaç adım ötesinde göğüsleri meydanda bir kadın duruyordu. Kadının üzerindeki tek giysisi olan kısa peştemal en hafif esintide havalanıyor, güzel vücudunu örtmekle pek başarılı olmuyordu. Havanın sıcak olmasına rağmen tüyleri diken diken olan genel vali bir yılan diye mırıldandı. Lotus gördüğü şeyden hiç heyecanlanmadı. Neden korkuyorsunuz? Ama bu yılan. Yüksek sesle konuşun. Sizi duyamıyorum. Yılan adamın baldırı boyunca yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Genel valinin tek sözcük söyleyecek hali kalmamıştı. Lotus sokuldu. Onu siz mi rahatsız ettiniz? Genel vali neredeyse bayılmak üzereydi. Güzel Nubyeli kırmızı siyah yılanı yakaladı ve onu sol koluna doladı. Etleri bıngıl bıngıl olan bu şişman adam Lotus'un zehrini aldığı bu yılandan neden korkmuştu? Genel vali soluğu tıkanıncaya kadar koştu. Ayağı bir taşa takılınca kralın yakınında yüzüstü düştü. Ramses burnu kuma gömülmüş şekilde boylu boyunca uzanan bu adama merakla baktı. Abartılı bir saygı gösterisi değil mi? Ne dersin? Beni bağışlayın majeste. Bütün bunlara bir yılan neden oldu. Ölümden kıl payı kurtuldum. Vali ayağa kalktı. Şener'i tutukladın mı? Bu konuda hiçbir çabayı esirgemediğinden emin olabilirsiniz majeste. Sizi memnun edebilmek için tüm gücümüzü seferber ettik. Sen benim soruma yanıt vermedin. Şu anki başarısızlığımız geçici. Askerlerim aşağı ve yukarı Nubya'yı kontrolleri altında bulunduruyorlar. Şener elimizden kurtulamayacak. Peki beni karşılamaya neden geç kaldın? Yerel güvenlik gerekleri. Yani yerel güvenliğinin kral ve kraliçe çiftinin güvenliğinden daha önemli mi olduğunu söylemek istiyorsun? Genel vali kıpkırmızı oldu. Elbette ki hayır majeste. Bunu söylemek istememiştim ve... Arkamdan gel. Genel vali firavunun öfkesinden korkuyordu. Ama Ramses sükunetini hiç bozmadı. Genel vali kralı şantiyenin kenarına kurulmuş büyük çadırlardan birinin içine kadar izledi. Bu çadır Sito'nun reviriydi ve Sito bir taş işçisinin yaralı bacağını bandajla sarıyordu. Kral, Nubya'yı seviyor musun Sito diye sordu. Bu soruyu bana nasıl sorarsın? Karın da buraya vurgun sanırım. O buraya gelince beni tüketiyor. Burada sanki enerjisi iki katına çıkıyor ve cinsel istekleri bitmiyor. Genel vali kasılıp kalmıştı. Bu adam iki ülkenin efendisiyle bu üslupta nasıl konuşabiliyordu? Aramıza katılarak bizi onurlandıran bu üst düzey memuru tanıyor olmalısın. Sto, memurlardan nefret ederim dedi. Sonunda onları boğacak olan bir takım imtiyazlar elde etmek için çırpınıp dururlar. Senin için üzgünüm. Sto krala hayretle baktı. Ne demek istiyorsun? Nubya çok geniş toprakları olan bir bölgedir ve onu yönetmek ağır bir görevdir. Sen de aynı fikirde değil misin genel vali? Elbette aynı fikirdeyim majeste. Tek başına kuş eyaleti bile güçlü bir yönetimi gerektiriyor. Sen de böyle düşünüyorsun değil mi genel vali? Elbette majeste. Senin düşüncelerini de göz önünde bulundurarak arkadaşım Sito'yu kuş eyaletinin kraliyet oğlu olarak tayin etmeye ve yönetimi ona emanet etmeye karar verdim. Sito sanki söz konusu edilen kişi kendisi değilmiş gibi elindeki çarşafları katlamaya devam etti. Genel vali heykeltıraşın hayat vermeyi başaramadığı donuk bir heykeli andırıyordu. Majeste, ortaya çıkacak sorunlar, Sito ile ilişkilerimiz... İnanıyorum ki bu ilişkiler açık yürekli ve samimi olacak. Sen bu Hen Kalesi'ne dön ve Şener'i yakalamak için uğraş. Yaşadıklarına inanamayan genel vali çaresiz bir şekilde çıktı. Sito kollarını kavuşturdu. Sanırım bir şaka söz konusu Majeste. Bu bölgede bol yılan var. Çok zehir elde edersiniz. Notus mutlu olur ve birlikte bu eşsiz bölgede yaşama şansını elde edersiniz. Burada inşaatına başladığımız iki tapınaktaki çalışmaların yürütülmesi ve denetlenmesi için sana ihtiyacım var dostum. Bu tapınaklar kral ve kraliçe çiftini ölümsüzleştirmek için yapılacak. Böylece burada Nubya'nın kalbinde uygarlığımızın temelindeki giz kutlanmış olacak. Ancak kararım hoşuna gitmediyse reddetme konusunda seni serbest bırakırım. Sto homurtuyu andıran bir ses çıkardı. Bu işi mutlaka Lotus'la birlikte planladınız. Hem sonra firavunun iradesine kim karşı çıkabilir? Kral yaptığı sihirli ayinle güneydeki düşmanların ruhunu kuzeye ve kuzeydekilerininkini güneye, batıdaki hasımlarının ruhunu doğuya ve doğudakilerinkini de batıya aktardı. Dört ana yönün bu şekilde ters yüz edilmesi sayesinde Ebu Simbel bilinen dünyadan kopacak ve insanoğluna özgü kargaşadan uzak kalacaktı. Kurulacak yapıların çevresinde kraliçenin oluşturacağı bir güç alanı onları dış zararlara karşı koruyacaktı. Büyük tapınağın önüne kurulan küçük tapınakta Ramses, onu Nefertari'ye bağlayan aşkımı ata sunup kral ve kraliçe çiftinin birlikteliklerini ışığa bağladı. Ramses ve Nefertari'nin Ebu Simbel'de sonsuza kadar kutlanacak evlilikleri, Mısır halkının beslenme kaynağı olan kutsal enerjiyi toplayacaktı. Ramses'in ve Nefertari'nin gözleri önünde kralın tapınağı ile kraliçenin tapınağı belirmeye başladı. Taş ustaları tapınağın merkez bölümünü oluşturmak amacıyla kayayı oymaya başladılar. Kayanın içinde 33 metre yüksekliğinde, 38 metre genişliğinde ve 63 metre derinliğinde bir mekan oluşturulacaktı. Ramses ve Nefertari'nin atları Ebu Simbel'in taşına kazınır kazınmaz Ramses yola çıkma hazırlıklarının başlaması emrini verdi. "So, Pir Ramses'e mi dönüyorsun?" diye sordu. "Henüz değil. Küçük tapınaklar kurmak için Nubya'da birçok yer seçeceğim. Tanrılarla tanrıçalar bu ateş ülkesinde oturacaklar ve mimarlarımızın gayretlerini düzene sokacak kişi sen olacaksın. Ebu Simbel ışığın kaynağı olacak ve çevresini, barışın sürekliliğini sağlayacak küçük tapınaklar ordusu saracak. Bu projeyi tamamlamak için birçok yıl gerekecek ama biz zamanı yeneceğiz."